Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Telefonlarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi önce ilk müziğini dinleyelim.
Yeah.
15 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Oberhausen Türk Birliği Başkanı Sayın Metin Şen Hoca'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında gerçekleştirdiğimiz prodüktör arkadaşımız sevgili Didem Öztaşbaşı'nın yaptığı röportajı getiriyoruz şimdi mikrofonlarınıza.
Hayatın Sesleri'nde Almanya'dan bir konuğumuz var. Oberhausen Türk Birliği Başkanı Sayın Metin Şen Hoca, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle sizin hikayenizi dinlemek isteriz biz. Nasıl gittiniz Almanya'ya?
Efendim, Almanya'ya gidişim aslında tamamen özel nedenlere dayalı olarak gerçekleşti. 1966 yılında 16 yaşıma girmemiştim. Almanya'ya annesiz, babasız, 30 kişilik bir grupla Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde bulunan Ruhr Havzaları Kömür İşletmelerinin bizi davetiyle Almanya'ya gittim. Orada çıraklık eğitimi almak üzere göreve başladım. Şimdiki gibi tabii uçaklarla falan değil, Ankara'dan otobüsle İstanbul'a, Sirkeci'ye, Sirkeci'den de trenle 3,5 günde Almanya'ya vardık.
Peki nasıl cesaret ettiniz o yaşta? Nasıl karar verdiniz böyle bir şey?
Herhalde gerçekten işin bilincinde değildim. Dediğiniz çok doğru. Çünkü 16 yaşıma orada girdim. Ama tek amacım vardı. Ben maalesef çok varlıklı ancak 13-14 sene sonra eşinden ayrılan bir annenin 5 çocuğundan biriyim. Tek amacım oraya giderek maddi ve manevi alanda kendimi geliştirmek, aynı zamanda para kazanmak ve anneme, kardeşlerime burada Türkiye'de yardımcı olmak. Tek amacım oydu.
Çalışmaya gittiniz, işe başladınız. Nasıl bir çalışma hayatınız oldu Almanya'da?
Efendim, Ruhr Havzaları Kömürleri İşletmelerinde çıraklık eğitimine başladım. Ondan sonra yer altına indik. Çalışmalarımız yer altında devam etti. Sonra kalifiye eleman oldum. Daha sonra baktım bu işler çok zor. 20.000 metre altında çalışmak ağır şartlarda. Gerçekten çok ağır şartlarda. Kolay değil. Okuluna da gittik. En son maden yüksek mühendislik okulunu okuyarak maden mühendisi olarak mezun oldum. Ve uzun yıllar bu firmada görev yaptım. Tabii onun yanı sıra aslında ben teknik bir insan değilim. Gönlüm hep böyle sosyal konularla, efendim manevi konularla, onlarla ilgilenmekti. Çünkü yaşantım da çok inişli çıkışlı, çok duygusal anlar yaşadığım için insanlara, topluma yardımcı olacak, yararlı olabilecek bir şeyler yapmanın inancındaydım. Dolayısıyla bu mesleğimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere Oberhausen Türk Birliği adında Edirne'den Van'a kadar bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak, bünyesinde toplayacak öyle bir kuruluşu hasbelkader arkadaşlarımla kurdum ve 30 yıldır bu kuruluşun başkanlığını yapmaktayım. İnşallah kısmet olursa bu senede 30. yılımızı kutlayacağız.
Çok güzel. Neler yaptınız bu 30 yıl içinde birlik olarak?
Tabii ki efendim, şöyle, gerçekten bunu kısa bir süreç içerisinde dile getirmek kolay değil. Önce şöyle belirteyim, kelimenin tam anlamıyla izah ettiğim gibi sosyal, kültürel, sportif faaliyet diyorum. Ancak şimdi artık şu şekilde tanımlıyorum, doğumdan ölüme kadar Türk'ü ve Türkiye'mizi ilgilendiren her konuyla da ilgilendik. Örneğin kültürel konularda diyelim efendim, o bulunan şehrimizde 7'den 70'e kadar çeşitli kurslar verdiriyoruz. Efendim Almanca kursları olsun, müzik kursları olsun, spor kursları, eğitim faaliyetleri kursları ve buna benzer. Diğer sosyal yönüyle kimin yardıma ihtiyacı varsa birkaç örnek verebilirim. Hemen aklıma gelen çarpıcı birkaç örnek söyleyeyim. Türkiye'de oluşan depremde bayağı bir hummalı bir çalışmamız oldu. Affedersiniz 64 bin mark gibi bir meblağı toplayarak Türkiye'ye yolladık. 25 bin marklık ilaç, tıbbi malzemeler gönderdik. Efendim bunun yanı sıra belirttiğim gibi ihtiyacı olan her türlü insanlara, mesela bir çocuğumuzun burada Antalya'da göz ameliyatını yaptırdık. 14 bin euro toplayarak yolladık ve annesi babası çok mutlu oldu. Veya sadece bu faaliyetlerimiz, daha doğrusu bu desteklerimiz sadece Türkler için değil, tüm insanlar için, ihtiyacı olanlara, hani sağ elimizle alıyoruz, sol elimizle veriyoruz. Örneğin en son delfin tedavisi adı altında öyle bir hastalığa yakalanmış olan, Almanya'da sadece 3 kişi bulunan, bu hastalıktan 3 kişi bulunan çocuklarımızdan bir Alman çocuğunun tedavisi için gene bir aksiyon başlattık. Ona da birkaç bin euro toplayarak tedavisini yaptırmak üzere Venezuela'ya gönderiyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki Türkiye ile olsun çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimiz çok yoğun, çok etkin. Hani Alman kuruluşlarıyla olsun, efendim Türkiye'mizle olsun. Örneğin 20. yılımızda yapmış olduğumuz faaliyetleri içeren bir dokümentasyon hazırlamıştık. 500 sayfalık bir kitap. Dolayısıyla hani anlatmakta zorlanıyorum gerçekten. Biz oraya sadece 500 faaliyet koyduk. Bu kitaplar gerek Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nde, gerek Federal Almanya Millet Meclisi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bütün devlet büyüklerimize, gerek Almanya'da gerek Türkiye'de olsun, gönderdik. Ve kendileri sitayişle bahsederek bize övgü dolu mektuplar yolladılar. Sayın Merkel'den, Cumhurbaşkanı'ndan, Millet Meclisi Başkanları'ndan, hepsinden böyle övgü dolu yazılar aldık.
Siz Almanya'ya giden ilk Türkler arasındasınız. O günden bugüne Almanya'daki Türk vatandaşlarının durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
O günden bugüne çok çok büyük bir değişim var. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden bir markete gidip bir ekmek alamazken veyahut da efendim bir kıymayı, bir sığır kıymasını Alman kasabından alırken, bugün on binlerce firmalarımız var, müesseselerimiz var, kurumlar, kuruluşlarımız var. Yani orada ikinci bir Türkiye var. Gerçekten çok çok büyük bir potansiyel. Örneğin ben önce kendi ailemden yola çıkarak şöyle belirtmek istiyorum. Orada tahsil yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğim için çocuklarıma kesinlikle dedim, siz buralarda bir şeyler olmak istiyorsanız mutlaka Almanlardan daha fazla çalışmanız gerekir diye hep öğüt verdim. 1978 yılında saygıdeğer eşim Bedriye Hanım'la tanıştım ve evlendikten sonra iki çocuğumuz oldu. Ve dün belirttiğim gibi bu şartlarda tahsillerini devam ettirerek kızımız şu anda başhekim olarak, jinekolog olarak çalışıyor. Oğlumuz mimar olarak çalışıyor. Ancak bizim felsefemiz, başında bulunduğum kuruluş en az 150 ailelik bir kuruluş. Ve biz şehrimizde en az 10 bin kişiye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla biz toplumumuzun çocuklarını kendi çocuklarımız olarak gördüğümüz için hepsine aynı tavsiyelerde bulunduk. İyi yerlere gelmelerini, onun için biz üzerimize düşeni, onlar da üzerlerine düşenlerin mutlaka gerekeni yapmaları gerekli olduğunu, çok çalışmalarını gerekli olduğunu ve Alman kültürüyle Türk kültürünün güzel taraflarını alarak bir sentez oluşturarak orada mükemmel birer insan olmalarını tavsiye ettik, yönlendirmeye çalıştık. Dolayısıyla değişmelerden bahsettik. Gerçekten çok çok büyük değişimler oldu. Bugün günümüzde Almanya'yı ele alacak olursak, yani son rakamları tam kestiremeyeceğim ama şu anda orada iş yapan iş adamlarımız 40 milyar euroya yakın bir gayri safi milli hasıla oluşturuyorlar ve en azından 350-400 bin kişiye iş olanağı sağlıyorlar. Yani buradan da anlaşılıyor ki Türklerimiz artık orada çok güzel yerlere geldi. Orada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu. Birincisi, mevcut olan bu potansiyelden bir bütün olarak büyük ölçüde yararlanmak. Yani eksi yönlerimizi söyleyecek olursak, lobileşmeyi tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Çünkü eskiden biz Edirne'den Van'a kadar diyorduk. Şimdi gene aynı şekilde faaliyetler, etkinlikler oluyor. Ancak biraz da herkes kendi bünyesinde yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Güç potansiyeli biraz bölünmüş oluyor. Halbuki biz o güç potansiyelini bir çatı altında toplasak, birleştirsek o kadar mükemmel şeyler ortaya çıkacak ki içinde bulunduğumuz konumun en azından 4-5 misli daha fazla güçlü ve kuvvetli olacağız. En fazla kanayan yaramızdan birisi, hatta en başta geleni eğitim sorunu. Biz bunu yıllar boyu Türkiye'den gelen büyüklerimize de ifade ettik. Maalesef Avrupalıların, Almanların siyasetinde entegrasyon adı altında biraz farklı bir zihniyet yatıyor. Biz buna asimilasyon diyebiliriz. Yani onlar gibi düşünmek, onlar gibi yaşamak, yani onlardan olmak. Bakın gariptir, ben yarım asırdır orada yaşıyorum. Ben halen sadece Türk vatandaşıyım. Nedeni de şu, bana diyorlar ki vatandaşlığını bırak, bizim vatandaşlığımıza geç. Ben de diyorum ki hayır, ben çifte vatandaşlık istiyorum. Türkiye benim ana vatanım. Türkiye bana çok şeyler verdi. Ben ülkemi seviyorum. Ama Almanya da benim ikinci vatanım. Burayı da seviyorum. Çocuklarım burada doğdular, büyüdüler, üniversitelere gittiler. Dolayısıyla siz bizi bu şekilde kabul ederseniz ne ala. Ama onlar en son çıkardıkları yasaya göre 2000 yılından sonra doğan vatandaşlarımıza çifte vatandaşlık tanıdılar. Daha öncekilere maalesef yine tanınmadı. Bu nedenle benim gençlerimize tavsiyem, tamam, geçsinler Alman tebaasına, söz konusu olan kendilerini aynı zamanda Türk kültürüyle de güzel bir şekilde yetiştirmeleri ve çift dilli, kültürünü hiçbir zaman unutmayan, örf, adet, anene, geleneklerine sahip çıkan öyle bir toplum olarak yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ancak maalesef ve maalesef Alman makamları bunu biraz etkileyici reformlar yapıyorlar. Örneğin en son eşim de 37 yıllık öğretmen, antiparantez, Türkçe derslerini öğleden sonralara aldılar. Çocuklar tabii bayağı bir zorlanıyor. Saat 2'den akşam 7'ye kadar okula gidiyorlar. Dolayısıyla hep öğrenci sayılarında düşüşler oluyor. Onun haricinde emekli ayrılan öğretmenlerin yerine yenileri alınmıyor. Bir zamanlar 10-15 sene evvel 1200'lerde seyreden öğretmen sayımız şu anda 248'e kadar düştü. Dolayısıyla biz veliler olarak da çok duyarlı olmalıyız. Zira ne yapıp yapıp çocuklarımızı çift kültürlü yetiştirmeye çalışmalıyız. Bunun için gayret göstermeliyiz. Yoksa maalesef üzülerek belirteceğim, bunu şu söyleyeceğim cümleyi biz 20. yıl kitabımızda da yazmıştım. İleride hani 5. nesil diyelim Türk çocuklarımız, göğüsleri iman dolu, dinlerine sadık, ancak meramlarını, kültürlerini kendi lisanlarında, yani Türkçe olarak dedeleriyle, nineleriyle anlatamayacak, izah edemeyecek, maalesef böyle gençler yetişecek. Onlar yine Türkiye'yi sevecekler, yine dinlerine sadık olacaklar. Ancak maalesef Türkçeyi bir Alman gibi konuşacaklar. Biz bundan yana değiliz. Biz hem Türk kültürüyle, Alman kültürünü güzel taraflarını da alarak, güzelse bir sentez yaparak, tamamen dolu dolu, insanlığa yararlı ve donanımlı, çok güzel yerlere gelmiş olan bir gençlik görmek istiyoruz. İnşallah burada da başarılı oluruz diye düşünüyorum.
Bu çalışmalarınızın başarıya ulaşmasını diliyoruz biz de. Peki Almanya Türk Birliği olarak bir çatı altında bir araya gelemiyor mu bu Türk dernekleri, Türk birlikleri?
Efendim yok değil, var. Berlin'de mesela Türkçe Gemeinde Berlin, efendim Berlin Türk Cemaati Topluluğu veyahut da diğer eyaletlerde belli birlikler var. Ancak koordinasyonlarda yeterli olunmuyor. Çünkü dini cemiyetler, kültürel ve sosyal cemiyetler, efendim siyasi cemiyetler, sportif cemiyetler, bunların her birini bir araya toplayacak olsak, yani nereden bakarsak Almanya çapında, ben çok mütevazı bir rakam olarak söylemek istiyorum, yani 10 bine yakın Türk kuruluşu var. Düşünebiliyor musunuz? Bu kuruluşlar kendi aralarında şöyle bir koordinasyon yapsalar, bir güç birliği yapsalar, yani tahayyül edemeyeceğiniz başarılara imza atabiliriz. Ama biz bu potansiyeli kesinlikle ve kesinlikle yeteri kadar kullanamıyoruz. Ve biz bu potansiyelin %25'ini kullanamıyoruz desem kesinlikle doğru bir rakam söylemiş olurum.
Evet, ortak amaçlar için bir araya gelip o amaçlar için çalışmak gerekiyor.
Aynen. Çünkü aynı zamanda sadece güncel politikalar, güncel yaşam politikaları üretmekten ziyade kalıcı, ileriye yönelik, uzun vadeli bir yaşam politikası, bu tür şeyleri üretmeliyiz ve gençlerimiz aynı zamanda Alman parlamentolarına girmeliler ve kendi kültürlerini de muhafaza ederek orada bizleri layıkıyla güzel bir şekilde temsil etmeliler.
Evet, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. TRT'ye saygılar, sevgiler, hürmetler, selamlar.
Geçen yıllar geri gelmiyor. Sen deleme düşme, güçlü ol. Kimse gözünün yaşına bakmıyor. Anlatmaya çalışma, devam et. Anlayan birisi çıkar elbet. Ağlayıp durma, biraz cesaret. Ağlayana kimse yüz vermiyor. Sayıp durma şu saatleri. Halinin yamaları görünsün. Kalbinin sıvaları dökülsün. Bir iksir yok ki şu hayatta. İçelim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Egemen Cantürk var. Hemen merhaba diyoruz sevgili Egemen Cantürk'e.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Egemen Cantürk, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın kökleri Almanya'ya dayanıyor. Ailesi Alman kökenli. Kendisi de Almanya doğumlu. Bize neler aktaracaksınız? Almanya'da nerede, nasıl dünyaya gelmiş acaba?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında tabii dedesi o bölgeden geliyor, Donald Trump'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kökleri Ludwigshafen yakınlarındaki Karlstadt kasabasından geliyor. Karlstadt aslında bir iri bir köy de diyebiliriz, küçük bir kasaba da diyebiliriz. 1200 nüfuslu bir küçük yerleşim merkezi ve üzüm bağlarıyla bilinen bir yer. Aynı zamanda kaplıcalarıyla da ünlü bir bölge. Şimdi Donald Trump'ın dedesi 1800'lü yılların sonlarına doğru, yani son çeyreğinde Amerika'ya göç ediyor. Onun da çok ilginç bir öyküsü var aslında. Şimdi biliyorsunuz Donald Trump seçim vaatlerinden birisi de özellikle göçmenlerle yasa dışı yollardan ülkeye gelen mültecilerle mücadele edeceğini vurgulamıştı. Ve popülist bir yaklaşımla zaten oyları da aldı biliyorsunuz.
Evet.
Baktığınız zaman bu özellikle yasa dışı yollardan Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü engelleyeceğini söyleyen Donald Trump'ın dedesi yasa dışı yollardan bundan yaklaşık bir 150, yani 1850'lerin sonunda, yani 1800'lerin sonunda gelmiş yasa dışı yollardan giriş yapıyor Amerika'ya. Yani bu dedesi Friedrich Trump yasa dışı yollardan Almanya'dan Amerika'ya giriş yapmış. Mesela çok ilginç bir detay, o zaman Baviera Krallığı'na bağlı o bölge. Yani Almanya tabii değişik devletlere bölünmüş durumda o dönemde. Ve 2 yıl askerlik yapmak zorunda Donald Trump'ın dedesi. Tabii dedesi askerlik yapmak istemediği için Almanya'dan yasa dışı yollardan, yani Baviera Krallığı'ndan yasa dışı yollardan Amerika'ya kaçıyor ve Amerika'ya yerleşiyor. Yani baktığınız zaman hakikaten çok böyle ilginç, çok çelişkilerle dolu bir yaşam öyküsü.
Evet.
Şimdi
peki peki köyüyle ilgili neler aktaracaksınız? Köylü unutmuş mudur Trump'ı? Gözlemleriniz ya da o konuyla ilgili düşünceleriniz neler?
Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Tabii ki köylüler unutmuş değiller. Zaten Trump seçim konuşmalarında da ben Karşıtlıyım ve Karşıtlı olmaktan da gurur duyuyorum mesajını sürekli vermişti. Ve dedesinin mezarı da şu anda Friedrich Trump'ın mezarı da köyde bulunuyor. Karşıtlı köyünde bulunuyor. Ve şimdi 1200 nüfuslu bir yerleşim birimi olduğunu söylemiştim. Hemen hemen köyde yaşayanların pek çoğu Donald Trump'la akraba. Yani kimisi kuzen, kimisi yeğeni, yani böyle hepsi çok farklı, uzak akrabaları var, çok yakın akrabaları var ve hepsi Donald Trump'ı biliyorlar. Hatta belediye başkanı bu işe çok sevinmiş durumda. Çünkü Amerikalı turistleri bekliyor bir yerde belediye başkanı. Çünkü bölge zaten üzüm bağlarıyla meşhur, aynı zamanda kaplıca merkezi. O anlamda da çok güzel bir doğal güzelliği olan da bir yer. Amerikalı turistlerin de ilgi alanı olabileceğini, çünkü Donald Trump'ın aile evi mesela o köyde. Ama baktığınız zaman şimdi çok ilginç, köylüler de ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Trump'ı o köyün kralı ilan etmişler. Bazıları da Trump'ı beğenmiyorlar. Yani diyorlar ki bizim gibi bir bölgeden, bu kadar sakin, dürüst insanların olduğu bir bölgeden nasıl olur da böyle bir insan çıkar diyorlar. Bir kesimse tam tersini savunuyor. Onlar da işte Donald Trump diyorlar bizim köyümüzün çocuğudur ve biz ona sahip çıkıyoruz. Hatta ilginç bir olay var. Köyün tek bir kahvesi var ve bu kahvenin sahibi olan kadıncağız, Donald Trump gelirse ben ona kahve ikram etmem, ancak gelirse parasını öderse ancak o zaman bizim kahvemizde kahve içebilir dedi. O da tabii çok ilginç.
Evet.
Yani onun dedi Amerikan işte devlet başkanı, yani başkanı olması, Amerikan başkanı olması beni hiç ilgilendirmiyor. O da herkes gibi bir insan, gelecek kahvenin parasını ödeyecek ve kahvesini ancak öyle içebilir dedi.
Evet, çok
aynı
enteresan.
Zamanda ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Donald Trump'ın aile evi de satılıyor. Neden satılıyor diye soracak olursanız, Donald Trump'ın aile evi zamanında başka bir kişi tarafından satın alınmış. Şimdi herkes Donald Trump'ın köklerinin o evden geldiğini öğrenince gazeteciler olsun, işte basın mensupları ve birçok ziyaretçi geliyor köye. Adam da sıkılmış, bunalmış ve ben artık rahat edemiyorum, bıktım diyor adam ve ben diyor evimi satacağım diyor. Ve evini de satılığa çıkarmış durumda.
Evet, fahiş fiyatlar istiyordur herhalde. Evin fiyatı da çok yüksektir herhalde.
Sanırım yüksek. Belki de Donald Trump bakarsanız karşılıkta gelir ve eski aile evini satın alabilir. Tabii bunların hepsi şu anda rivayet. Ama ev satılığa çıkmış durumda. Bakalım ne kadar satılacak? Bakalım kimler eve ilgi gösterecekler?
Evet, o zaman gelişmeleri biz yine sizden almak isteriz sevgili Egemen Cantürk. Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sihirli Sözcükler. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikte yine stüdyomuzdayız. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum, teşekkürler.
Bizi biz yapan hayat hikayelerinden söz edeceğiz bugün. Aslında herkesin bir hikayesi vardır.
Evet.
Herkes der ki benim hikayem roman olur. Belki tabii. Sizinki film olur, dizi olur. Şimdi nereden başlayacağız? Bu hikayelerin yazarı biz miyiz? Ya da niye hepimizin hikayesi bir roman?
Aslında biz hikayeler anlatarak yaşıyoruz ve hikayeler anlatarak da kendi hafızamıza kaydediyoruz. İş oradan başlıyor. Hı hı. Özellikle çoklu ortamlarda, yani hani kalabalık ailelerde, kalabalık iş yerlerinde tanışıklığın ölçüsü birbirimize kendi hikayemizi anlatmak. Ve dürüst olursak çok objektif hikayeler anlatamayız. Yani doğamıza aykırı anlatamayızdan kastımız bu. Ne kadar objektif olmaya çalışırsak çalışalım, tamamen bağımsız olarak, kişisel bakış açımızdan bağımsız olarak olanı anlatmamız çok zorlu bir süreç. Hı hı. Onu başarabilene saygı duyuyoruz ve şapka çıkarıyoruz. Ama kendi hikayelerimizi, zaten öyle bir şey de şart değil hayatın içinde, kendi hikayelerimizi kendimizce anlatıyoruz. Ve edebiyatla hayatın belki örtüştüğü nokta bu. Kendi hikayelerimizi anlatırken edebiyatçıların yaptığı şeyi yapıyoruz.
Ne yapar edebiyatçı?
Kurgular. Hı hı. Dolayısıyla biz de kurguluyoruz. Nasıl kurguluyoruz? Aslında beynin çalışma mekanizmasında temel bir şey var. Biz bunu öğrenmek için yapıyoruz tuhaf bir biçimde. Yazma, silme, bozma, yani yazma, silme, bozma ve genelleme süreçleri var. Bu şu demek: bir şeyi öğrenmeye çalışırken onu kendimize ait küçük lokmalara bölüyoruz, bilincimize yerleşsin diye.
Evet.
Küçük lokmalara bölerken arada kaybediyoruz. Bir ekmeği dilimlemek gibi, dilimlediğinizde asla bütünü gibi olmuyor doğal olarak. Fakat içeride, hafızamızın içinde ona bir yer bulmak için uğraşırken de onu biraz bozuyoruz. Hani çağrışım yöntemi kullanıyoruz. Bozduktan sonra bir yere koyuyoruz. Bir kısmını da unutuyoruz doğal olarak. Şimdi sonuç, herhangi bir şeyi öğrenirken, örneğin çarpım tablosu gibi net bir şeyi öğrenirken bile bilincimiz bu şekilde çalışıyor. Beynimiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi biraz da duygu katarsak bunun içerisine, kendi hikayemizi, örneğin lisedeki aşk hikayemizi anlatmak, örneğin çocukluğumuzda babamızla yaşadığımız bir balık avını hatırlamak ya da annemizle ilk defa alışverişe gittiğimiz gün, bize ayakkabı alındığı günü hatırlamak, eski bir bayramı hatırlamak, uzun yıllar geçtiyse evlendiğimiz günü hatırlamak, hele öyle heyecanlıysa. Çoğu kişi evlendiği günle ilgili çok az şey hatırlayabilir dikkat daraldığı için. Şimdi bu boşlukları doldurmak biraz hikayeciliğimizi geliştiriyor. Yabancı araştırmacılar kendi kültürlerinden yola çıkarak buna kahve makinesi başı hikayeleri diyorlar. Şimdi bizde kahve makinesi öyle çok popüler bir şey değildir.
Evet.
Bir yerlere konur, çoğu zaman da kullanılmaz. Bizdeki çay kahve sohbeti, özellikle işte öğle yemeği sonrası, biraz böyle çay kahve içerken, sabah kahvesi vesaire gibi durumlarda gündemimiz, yani o günkü gündemimiz biraz esnediğinde biz kendimizden bahsetmeye başlıyoruz. İşte o an yeniden bir hikaye kuruyoruz. Peki hikayeyi nasıl kuruyoruz? Genellikle bu kurmaca kişiler, nasıl söyleyelim, bizim bakış açımızdan iyi ve kötünün dengesi, kahramanın hikayesi gibi temel kurgu niteliklerini taşıyor. Şimdi bunu iyi bir dinleyiciye ve rahatlıkla anlatabilen kişiler, hakikaten yazarlığa daha yakın kişiler, anlatıcılığa çok daha yakın kişiler. Ama zaman zaman bunu yapıp hiç hissetmeyebiliyoruz. Hı hı. yaşadığımız ya bizi etkilese de.
Ya da dinlerken hikaye içerisinde hikaye de bulabiliyoruz ya da kendimizden de bir şeyler bulabiliyoruz,
tabii, değil mi? Zaten anlatıcılığa yakın olanlar karşıdaki kişinin de kendinden bir şey bulabileceği parçaları doğal olarak hissedip pekiştiriyorlar. Hı hı. Hatta bazen ekleyebiliriz. Hayat böyle bir şeydir, evet. Yani. O yüzden biz kendi açımızdan hikayemizi anlattığımızda şahit olan bir başkası hiç de öyle değildi diyebilir. Tamamen yalan söylemek değil ama hissettiğimiz hikayeyi anlatıyoruz. Evet. Hikayenin temel başlangıcı bu zaten. Yani kurgu olarak yazar da bir hikayeyi kurgularken bir kahraman oluyor. O kahramanın bir durumu oluyor. O durum değişiyor. Sonra o durumu dengelemek için bir şeyler daha oluyor hikayenin içinde ve daha yüksek bir düzeyde tamamlıyoruz biz bu hikayeyi. Evet.
O yaşanılan olaydan nasıl etkilendiğinize de bağlı, içinde bulunduğunuz role de bağlı. Belki rolünüz, evet, çok büyük, belki de çok küçük.
Evet, kesinlikle.
Onun için hatta kişiden kişiye ya da işte şahit olana farklılık gösterebiliyor.
Hatta kayıtlar farklı olduğu için, yani hem o olaydan etkilenme süreçleri farklı olduğu için kişilerdeki kayıtlar farklı. Örneğin işte her ailede vardır böyle bir hikaye. İşte annemle babamın ben küçükken trafik kazası geçirdiği bir günü hatırlarım ben. Hep söyleriz biz bunu ve güleriz. Aynı gün komşumuzun kızı o günü havanın çok güzel olduğu bir gün olarak hatırlar ve biz ne zaman bu durumu hatırlasak o bahçemizde, ortak bahçemizdeki meyvelerden bahseder. İşte şöyle erikler vardı. Fakat ben aynı günü annemle babamın durumu dolayısıyla o kadar farklı hatırlarım
havayı
ki.
Havayı hatırlamazsınız hava,
ne
bile
erik,
tabii.
Erikler ne vesaire. Ben o an hareketsiz kalışımla hatırlarım. Çünkü duygu, evet, bedenime kayıtlanmış o noktada. Ama arkadaşım da görsel bir malzemeye ve erik tadına, evet, kayıtlanmış. Aynı anda bahçedeydik haberi aldığımızda. Şimdi doğal olarak olaydan etkilenmemiz de farklı olduğu için kayıtlarımız farklı. Ve biz bu kayıtlardan yola çıkarak tamamen kurgusal bir yapıyı yaşıyoruz. Hı hı. O yüzden usta yazarlar sıklıkla şunu dile getirebiliyorlar. Hayat kurguların hepsinden daha şaşırtıcıdır. Çünkü hani zaman zaman söylüyoruz, hani işte X kişiden bahsederken diyebiliriz ki falanca ablanın hayatında öyle şeyler olmuş ki film yapsan hani Türk filminde olmaz bu kadar, evet, şaşırtıcı hikayeler, ama bizim hayatımızda olabiliyor. Onları aktarabiliyoruz ya da aktaramıyoruz. Şimdi hikayenin türleri, işte hikayenin çekiciliği açısından bakarsanız, normalde bir hikayede, romanda ya da dizide ya da sinema filminde ne kadar şaşırtıcıysa o kadar cazip olur. Anlatma aşamasında da ne kadar şaşırtıcıysa o kadar cazip olur. Ama öbür taraftan yaşarken ne kadar şaşırtıcıysa o kadar zorlayıcı olur. O yüzden tıpkı yazar gibi bizim de hikayelerimizi anlatmamızın biraz zamana ihtiyacı olabiliyor. O yüzden de bu bozma ve silme süreçleri kendiliğinden çalışıyor. Yani bir kasıt ya da bir nasıl söyleyelim, belli bir amaç uğruna siliyor değiliz bu anlamda.
O zaman yeniden yazma ve değiştirme şansımız var.
Var. Hı-hı. Zaten hikaye oluşturmak aslında en doğru sözcük olabilir. Yani biz hikayelerimizi, hayat hikayemizi kendi bilincimizde yeniden oluşturuyoruz yaşadıkça. O yüzden hani yazsam roman olur. Doğal olarak, çünkü biz onu oluşturuyoruz ve oluşturdukça bunun en iyi tüketicisi ya da seyircisi biz olduğumuz için, hı-hı, içsel olarak hakikaten roman olabilecek bir yapıyı içeriden bakınca görüyoruz. Çok uç örnekler yaşamak bu anlamda gerekmeyebilir, kaldı ki hayatta hepimiz de yaşıyoruz.
Evet, kurgulama aşamasına gelelim.
Evet.
Nasıl kurguluyoruz? Kendi başımıza kurguluyor muyuz, yoksa hayatımızın içinde yer alan kişiler de bu kurguda yer alıyorlar mı?
Aslında temel olarak kendimiz kurguluyoruz. O kişilere de kendimize göre şekil veriyoruz. Bizim sizinle sohbetlerimizde, radyo sohbetlerimizde sıklıkla başvurduğumuz ama en iyi örnek aşk hikayeleri, evet, aşkın varlığı. Şimdi mesela aşk hikayelerinde kişiyi kendimize göre kurguluyoruz. O kişi böyle midir? Mutlaka o kişi de...
Başrolü de kendimize veriyoruz.
Tabii her zaman. Sadece anneler istisna. Anneler çocuklarına veriyorlar öykülerinde önceliği. Evet. Kişi, yani hani bu hikaye yazarlığından farklı bir şey çünkü. Yani hayatın içinde bizi biz yapan hikayeler diye bakarsak... bizi biz yapan kendi hayat hikayemizde sizin söylediğiniz gibi role göre bir kurgulama belirleyebiliyoruz. Anneler çocuklarına devredebiliyorlar başrolü. Ama aşk hikayeleri ya da iş hikayeleri, hı-hı, genellikle başrolünde bizim olduğumuz öyküler oluyor. Kişileri kullanabiliyoruz yardımcı oyuncu olarak. Fakat onları kendimize göre kurguluyoruz. Hatta dinleyicilerimiz şöyle ölçebilirler durumu. Onu hiç böyle tanımamıştım dediğimiz ne kadar durum ve kişi varsa orada biz bir hikaye yazmışızdır demektir. Yani karşımızdaki kişiye objektif bakabilsek bazı ön duyurucuları fark edebilirdik. Ön, hı hı, sinyalleri görebilirdik sonraki durumla ilgili. Fakat biz öylesine bir hikaye kurabiliriz ki zaten bu noktada eğer çok ileriye gidersek gerçeklik duygumuz zedelenir. Edebiyatta da vardır böyle mesela birini bir an görüp aşık olup platonik aşk hali. O kişiyi hiç tanımadan yıllarca ona aşık olma hali böyle bir durum aslında. Çünkü o kişi sadece o olarak var. Bu gerçeklik duygusunu zedeleyen bir yere kadar gidebilir. Orada uzman desteği almak lazım. Ama bunu biz kendi içimizde zaman zaman yaşayabiliyoruz. Mesela iş yerinde bir terfi söz konusuysa, hı hı, yığınla yorum olur doğal olarak. Aramızdan biri bir üst mevkiye terfi edecekse bir sürü kişisel hikaye dinlemeye başlamışız demektir. Başrolünde o varmış gibi olur. Biz Mehmet Bey'in ya da Ayşe Hanım'ın terfisi üzerine bir hikaye anlatıyor olabiliriz o anda ve Mehmet Bey'i ya da Ayşe Hanım'ı anlattığımı düşünebilirsiniz. Ama hayır, aslında ben kendi açımdan onları bir hikaye karakteri haline getirip ben kendi hikayemi anlatıyorumdur.
Evet, ama bu şimdi sizin anlattığınız bu hikaye dizi olabilir.
Tabii.
Roman olabilir, hani film olabilir. Hayatım roman olur, dizi olur, film olur, hikayemle deriz ya. Şimdi bir başkasının çok çok ilgisini çekerken, kendinden bir şey bulabilirken bir başkasını da hiç etkilemez.
Şöyle, işte orada iki tane şey önemli. Bir tanesi kişilerin... şöyle bir benzetme yapabiliriz sanırım. Hani camdan bir duvar olduğunu düşünün. Hı-hı. Zaman zaman bazı kişiler bu tür duvarları kaldırmayı biliyorlar. Ya biliyorlar, öğrenmişler ya da doğal bir yetenekleri var.
Bu öğrenilebilir bir şey o zaman.
Evet, evet, öğrenilebilir, hı-hı, bir şey. Zaten bununla ilgili eğitimler, anlatıcı eğitimleri var. Yurt dışında üniversitelerde bölüm olarak okutuluyor. Mesela tiyatro oyuncuları bunu yapabiliyorlar. Siz spikerler de bu konuda eğitimlisiniz. Karşınızdaki kişi heyecanlı olduğunda, tutulduğunda ya da asıl mevzuya gelmek için aklında uğraşmaya başladığında onu hissedip kolaylaştırabilecek teknikleriniz var örneğin burada. Evet. Biz şahit oluyoruz. Oyuncular hiç kendi hayatlarında var olmayan duygu durumlarını seslerine ve bedenlerine yükleyerek karşı tarafta doğru noktaya aktarabiliyorlar. Eğitimleri var. Günlük hayatta bu kadar ustalıkla uygulanması gerekmeyebiliyor. Doğal yetenekler işin içine girebiliyor. Fakat karşı da biraz da hayata dair bir farkındalık olmalı tabii. Yani biz bir çocuğa ne kadar uğraşsak, 5 yaşında bir çocuğa örneğin çok uğraşa uğraşa ev satın alma duygusunu ne kadar hissettirebiliriz. Evet. Ama 30 yaşında yeni evli ve kirada oturan birine bir eve sahip olma duygusunu anlatmak kolaydır. Yani biraz yaşanmışlığın denkliğiyle de ilgili bir durum. Ama temel olarak aslında bizim kendi kendimize anlattığımız hikayelerle ilgili. Ergenlikte bu hikayeler çok uç noktalarda oluyor. Ya hep ya hiç. Olur olmaz. Ergenlik düşünce sisteminden kurtulamayan insanların o duygu durumu devam ederse, örneğin 40 yaşında hala ya hep ya hiçler devam ediyor. 40
yaşına kadar da sürermiş ergenlik.
Evet, o duygu durumu, duygusal olgunlaşma başka bir süreç.
Evet.
Çünkü fiziksel olarak bitse bile biyokimyasal, hormonal düzeyde ve duygu durumu olgunlaşması, farkındalık düzeyinde oluşmayabiliyor. Yani biz 3. sayfa haberlerine bakarak bunu görebiliriz. Ya benimsin ya kara toprağın, gayet ergen bir cümledir.
Evet.
İşte namusumanın gölge düşecekti, şunu yaptım. Gayet ergen bir cümledir. Yani şiddetin var olduğu her yerde ergenlikteyken çok normal ve doğal olan hal şiddete dönüşebilen bir anormalliğe dönüyor.
O zaman biz ergen bir toplum olmaya başladık.
Evet.
Bu kadar şiddetli.
Üstün Dökmen hocaya saygılarımızı gönderelim buradan, Profesör Üstün Dökmen'e. O der ki çocuk ana babalar toplumu. Yani anne baba olmuş ama hala çocuk duygu durumunda olabilir, evet, kişi. Mesela çocuğunu dövmek, çocuğuna bağırmak, çocuğunu aşırı kısıtlamalar ve cezalandırmalarla eğiteceğini sanmak. Yani bu ergenlikte örneğin 14 yaşındayken yanındaki arkadaşına çok bağırarak bir şey söylemek 12 yaşındayken, 15 yaşındayken normal kabul edilebilir ve olgunlaşması için destek verilir o ergene. 15-16 yaşındayken birkaç delikanlının bir kız arkadaş için birbirine dayılanması olmasa iyi olur ama oluyorsa makul kabul edilir ve o çocukların kendi olgunlaşmalarını arttırmaları için destek olunur. Ama 40-45 yaşındaki yetişkinlerin örneğin bir siyasi parti ya da bir futbol takımı ya da bir şirket anlaşması ya da bir araba markası yüzünden birbirlerine bu şekilde fiziksel dayılanmaları da içeren bir duruma maruz kalmaları, bunu tetiklemeleri iyi bir şey değildir. Tedavi edilmeleri gerekir kabaca söylersek. Ya da kadınlar açısından örnek verirsek, bastırılma, gizli şiddet, sözlü şiddet uygulama ya da kendisine sözlü şiddet uygulanmasını kabul etme sürekli olarak. Hani uç noktalar bazen ergenlikte bu şekilde aşırı belirginleşme olabilir, geriye dönme olabilir. Dolayısıyla bunlara ileri yaşlarda rastlıyorsak destek almamız gerek. Ama kendi hikayemizi oluşturma süreçleri açısından biz bu çocukluk ve ergenlik döneminden çok besleniriz. Buna uyanık olmamız lazım. Evet. Yani bizi biz yapan hikayeler bildiğimiz hikayeler olsun, hissettiğimiz hikayeler olacak kesin de. Hani objektif olamayız belki ama bizi olumlu yönde geliştirecek ve farkındalıklı hikayeleri olsun diye bir uyanıklığa ihtiyacımız var.
Evet.
Çünkü hikayeler bizi biz yapar gerçekten.
O zaman bizi biz yapan o hayat hikayelerini biriktirmeye devam ediyoruz.
Evet.
Öykülerimizi biriktiriyoruz ve bugün için yine çok teşekkür ediyoruz
size. Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olmak
sağ
dileğiyle.
Ol.
Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile yine keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buna ısıya dayanıklı cam.